Evet sevgili kardeşler, tekrar sizleri selamlıyorum Rabbimizin sevgisiyle. Gerçekten bugün yine bizleri kardeşlerimizi yalnız bırakmadı Noyf'ından. Bir destek niteliğinde aramıza katıldılar. Onların aramıza katılması her zaman bizi teşvik ediyor, cesaretlendiriyor ki yalnız olmadığımızı bir şekilde onaylamış oluyor. Onun için ben de bir birey olarak, bir kardeş olarak hoş geldin diyorum ve teşekkür ediyorum aramıza katıldıkları için. Bugün gerçekten Sami güzel bir açılış yaptı. Önümüzdeki haftaya bir hazırlık niteliğinde. Önümüzdeki hafta yapılacak olan iş, aldığımız sorumluluk, hizmet. Biliyorsunuz yılda bir kez yapmaya çalıştığımız bir iş. Ve o hizmet alanında sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışırken tabii ki hiç de kolay değil, kendisinin de burada ifade ettiği gibi. Ama emin olun sevgili kardeşler, Kutsal Söz'de de ifade ettiği gibi biz insanlara bir şeyler anlatmaya çalışırken, Rabbin kurtuluş haberini bir şekilde anlatmaya çalışırken ya da paylaşmaya çalışırken gerçekten Rab gereken sözü yüreğimize koyuyor, ağzımıza gereken sözü koyuyor ve yine de ben koyacağına inanıyorum. Rab gereken desteği verecektir. Rab gereken sözü ağzımıza koyacaktır. Biz orada bedenen dikileceğiz ama Rab da bizimle olacaktır kesinlikle. Onun için hiç kaygı duymayın, sıkıntı çekmeyin, yalnız değilsiniz. Tabii ki Alman kardeşler orada olacak bedenen. Ama güzel olan Rab da sizinle beraber olacak. Onun için yüreğinizde büyük bir esenlik olsun. Yalnız değilsiniz. Ben de bugün yine böyle kendini pek fazla yeterli görmeyen Tanrı adamı, yetersiz gören Tanrı adamı Musa'nın çağrılışına bakacağım. Ve bu konuyu size açıklarken, anlatırken, anlatmaya çalışırken, paylaşırken biraz olsun size cesaretlendirmeye çalışacağım ki Rab Musa'yı nasıl o aşamaya getirdi yaşadıklarıyla, yaşadığı deneyimler aracılığıyla, Tanrı'nın verdiği fırsatlar aracılığıyla Musa'yı çok güzel bir şekilde hizmete hazırladı. Şimdi belki çıkış 3. bölümü açabiliriz. Şimdi şu şekilde giriş yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki birçoğumuz iyi haberi başkalarına ulaştırabilmek için ülkelerini bırakıp uzak ülkelere giden insanların yaşam öyküleri hakkında ya okudunuz ya da birileri tarafından duymuşsunuzdur mutlaka. Bu kişiler başka başka ülkelere gidip iyi haberi anlatabilmek için büyük bir özveriyle, değerli kardeşler, kendi içinde bulundukları rahatlığı terk edip Mesih uğruna inanılmaz bir biçimde sıkıntılar altına girebilmeyi göze alabilmiş kişiler bunlar. Bunu düşündüğüm zaman aklıma her zaman İngiliz müjdeci 1832 ve 1905 yılları arasında yaşamış James Hudson Taylor adında bir müjdeci. Bunu hep düşünüyorum. Bu kişi biliyorsunuz Çin'e gitti ve Çin'de birçok kişinin kurtuluşuna aracı oldu. Yine bunun gibi Afrika'da da Bobby Moffat adında bir müjdeci hakkında bir yerde okumuştum. O kişiyi de Rab olağanüstü bir şekilde Afrika'da kullandı ve birçok canların kurtuluşuna aracı olmalarını sağladı. Şimdi ben her zaman şunu düşündüm. Bu tür kişiler böyle yerlere giderlerken, yani bulundukları rahatlığı terk edip başka başka ülkelere giderlerken o noktaya, yani karar verme noktasına gelinceye kadar nasıl ve ne çeşit bir süreçten geçtiklerini her zaman merak etmişimdir. Acaba bu insanlar hemen evet ben şuraya gideceğim deyip çekip gittiler mi? Ya da gitmeye düşüncesi kafada oluştuğunda belirli bir süreçten geçip biraz düşünüp dua edip bir süre bekledikten sonra mı gittiler? Bunu tam olaraktan bilmiyorum ama eminim ki birçok kişiler için hiç de kolay olmadı sevgili kardeşler. Tanrı bizleri de bir göreve çağırdığında, bir sorumlulukla bizi yüklediğinde sevgili kardeşler, akıllarımızı karıştıran, adım atmamızı engelleyen birçok engeller mutlaka karşımıza çıkmıştır. Bizler de belirli bir sorumluluğu alıp yerine getirmeye çalıştığımızda, Tanrı bu yönde bize destek verdiğinde. Ama Tanrı'nın bizi göreve çağırmasından çok daha karmaşık olanı, değerli kardeşler, Rab Tanrı'nın bizi göreve çağırmasından çok daha karmaşık olanı, üstlenmemiz gereken görevin her zaman tam olarak belirgin olmaması. Yani acaba Tanrı gerçekten beni bu hizmete çağırıyor mu? Acaba Tanrı'nın belirlediği bu hizmet alanı gerçekten benim için geçerli mi? Türünden tam böyle emin olamıyoruz. Bu noktada hemen hemen çoğumuzun mutlaka kaygıları var. Onun için Musa'nın yaşamına baktığım zaman buna benzer bir durum görmüş olduğum için bugün o konuyu ele almaya çalışacağım. Hatırlarsanız daha önce İbrahim'in çağrılışını ele almıştım. Onun öncesinde Yeşaya'nın çağrılışını ele almıştım. Musa'nın çağrılışında da aynı şekilde sevgili kardeşler hiç kolay olmadı. Onun da yüreğinde kaygıları vardı, kuşkuları vardı ve korkuları vardı. Ve Musa kendisini hiçbir zaman yeterli görmedi. Ama Rab Tanrı bizlerle ilgilendiği gibi Musa'yla da çok yakından ilgilendiği ve büyük bir sabır göstererek ona gereken desteği, gereken gücü verdi sevgili kardeşler. Şimdi çıkış 22. çıkış 3. bölüm ilk 22 ayet, zaten 3. bölüm 22 ayetten oluşmuş. Bu 22 ayeti hepsine bakmayacağız. Ama ben belki ilk 17 ayeti hızlı bir şekilde sizlere okumak istiyorum sevgili kardeşler. Ve bu 3. bölümdeki zenginlik, 3. bölümde yer alan konular o kadar çok ki, o kadar çeşitli ki, ben eminim ki 3. bölümün hemen hemen her ayeti üzerinde bir konu kısa da olsa yapmak mümkün. Ben bugün sadece orada bazı pratik düşünceleri açığa çıkarmaya çalışacağım ki size önümüzdeki haftaya biraz destek verebilsin. Onun için ilk 17 ayeti okuyacağım size hızlı bir şekilde. İsterseniz ayağa kalkalım. Bugün değişiklik olsun. Musa kayınbabası Midyanlı kahin Yitro'nun sürüsünü güdüyordu. Sürüyü çölün batısına sürdü ve Tanrı Dağı'na Horeb'e vardı. Rabbin meleği bir çalıdan yükselen alevlerin içinde ona göründü. Musa baktı, çalı yanıyor ama tükenmiyor. Çok garip diye düşündü. Gidip bir bakayım, çalı neden tükenmiyor? Rab Tanrı Musa'nın yaklaştığını görünce çalının içinden Musa, Musa diye seslendi. Musa buyur diye yanıtladı. Tanrı fazla yaklaşma dedi. Çarıklarını çıkar çünkü bastığın yer kutsal topraktır. Ben babanın tanrısı, İbrahim'in tanrısı, İshak'ın tanrısı ve Yakub'un tanrısıyım. Musa yüzünü kapadı çünkü Tanrı'ya bakmaya korkuyordu. Rab halkımın Mısır'da çektiği sıkıntıyı yakından gördüm dedi. Angaryacılar yüzünden ettikleri feryadı duydum. Acılarını biliyorum. Bu yüzden onları Mısırlıların elinden kurtarmak için geldim. Tanrı da sizin içinde bulunduğu sıkıntıları biliyor. Önümüzdeki hafta neler çekeceğinizi mutlaka çok iyi biliyor ve görüyor. Bu yüzden onları Mısırlıların elinden kurtarmak için geldim. O ülkeden çıkarıp geniş ve verimli topraklara, süt ve bal akan ülkeye, Kenan, Hitit, Amor, Periz, Hiv ve Yevuz topraklarına götüreceğim. İsraillerin feryadı buna babana erişti. Mısırlıların onları yapmakta olduğu baskıyı görüyorum. Şimdi gel, halkım İsrail'i Mısır'dan çıkarmak için seni Firavun'a göndereyim. Musa, ben kimim ki Firavun'a gidip İsrail'leri Mısır'dan çıkarayım diye karşılık verdi. Tanrı, kuşkun olmasın. Ben senin ne olacağım dedi. Seni benim gönderdiğim kanıtı şu olacak. Halkı Mısır'dan çıkardığın zaman bu dağda bana tapınacaksınız. Musa şöyle karşılık verdi. İsrail'lere gidip beni sizi atalarımızın tanrısı gönderdi dersem adın nedir diye sorabilirler. O zaman ne diyeyim? Tanrı, ben benim dedi. İsrail'lere de ki beni size ben benim diyen gönderdi. İsrail'lere de ki beni size atalarımızın tanrısı, İbrahim'in tanrısı, İshak'ın tanrısı ve Yakup'un tanrısı Rab gönderdi. Sonsuza dek adım bu olacak. Kuşaklar boyunca böyle anılacağım. Git İsrail ileri gelenlerini topla, onlara şöyle de. Atalarımız İbrahim'in, İshak'ın, Yakup'un tanrısı Rabbana görünerek şunları söyledi. Sizinle ve Mısır'da size yapılanlarla yakından ilgileniyorum. Söz verdim, sizi Mısır'da çektiğiniz sıkıntıdan kurtaracağım. Kenan, Hitit, Amor, Periz, Hiv ve Yevuz topraklarına, süt ve bal akan ülkeye götüreceğim. Evet, bayağı hızlı oldu. Buyurun, oturun sevgili kardeşler. Şimdi Musa'nın yaşamına baktığımız zaman, Musa gerçekten kayınbabasının sürülerine bakan basit bir çoban konumundaydı. Ve her gün ve bir gün her zaman olduğu gibi görevini yerine getirirken inanılmaz bir durumla karşılaştı. Her zaman günlük yapması gereken işleri yerine getirirken inanılmaz bir durumla karşılaştı. Sürekli yanan ama hiç sönmeyen bir çalı yığını gördü. Şimdi bunun nedenini anlamak için çalıya yaklaştığında Tanrı çok açık bir dille bunun nedenini Musa'ya bir şekilde ne yaptı? Açıkladı. Şimdi düşünün, Musa o noktaya kadar, yani çalının yanıp ama sönmeden yanmaya devam ettiği noktasına gelene kadar Musa bir süreçten geçti. Biliyorsunuz Musa bir bebekti. Daha sonra onu bir dereye bıraktılar. Daha sonra Mısır Firavunu'nun kızı o bebeği aldı. Bir şekilde evlat edindi. Ona baktı. Ve 40 yıl boyunca Musa Firavun'un evinde eğitim gördü. Mısırlılar o dönemde gerçekten üstün kafa yapısına sahip bir toplumdu ve Musa gerçekten harika bir şekilde bir süreçten, o eğitim sürecinden Mısır Firavunu sayesinde bunu gördü. O dönemde İsrail halkının durumu çok korkunçtu. Biz eğer ikinci bölüme, bir önceki bölüme bakarsak, İsrail halkının çektikleri sıkıntıdan dolayı nasıl inim inim inlediklerini, Tanrı'ya feryat ettiklerini ikinci bölümde detaylarıyla okumanız mümkün. Sonuç olarak Tanrı ne yapıyor? Onların feryadını duyuyor ve 400 yıl ataları olan İbrahim, İshak ve Yakup'la yapmış olduğu antlaşmayı anımsıyor Tanrı ve çektikleri acılarla, İsrail halkının çektikleri acılarla Tanrı yakından ilgilenmeye başlıyor. Ve böylece Musa'ya geliyor ve 8. ayette okuduğumuz gibi şöyle diyor. Bu yüzden onları Mısırlıların elinden kurtarmak için geldim. Tanrı Musa'ya bunu iletiyor. Şimdi ben diyorum ki Musa bu iletiyi aldığında mutlaka kendisi de belki şunu dedi. Ya hakikaten tam zamanı. Gerçekten tam zamanı. Ben de aynısını düşünüyordum doğrusu. Kendisi de bir Yahudi olduğu için. Bunu belki Musa demiş olabilir. Ya da bu kişi belki de halkının çektiği sıkıntıları gördüğünde Tanrı'nın harekete geçip o halka, o halk için bir şeyler yapması için belki de dua etti. Dualarıyla Tanrı'ya çağrıda bulundu. Böyle de olmuş olabilir diye düşünüyorum. Bakın 8. ayetin devamında, 3. bölüm 8. ayetin devamında Tanrı ne diyor? O ülkeden çıkarıp geniş ve verimli topraklara, süt ve bal akan ülkeye götüreceğim. Şimdi bu harika bir vaat değil mi? Tanrı diyor ki Musa'ya, merak etme, ben seni o bal akan, süt akan diyara götüreceğim. Kim götürecek? Tanrı götürecek. Benim bunda bir katkım olacak mı? Hayır. Şimdi baktığım zaman bu vaade, evet, Tanrı'nın bu açıklaması karşısında benim iki ayağımın bir pabuca girmesine bir neden yok. Yani ben telaş içerisine girmeme neden yok. Ama asıl kilit olan ayete geldiğimiz zaman, 10. ayete baktığımız zaman, işte heyecan yaratan, Musa'yı da iki ayağını bir pabuca sokan bir açıklama. 10. ayete bakıyoruz. 3. bölüm 10. ayet. Şimdi gel diyor, halkım İsrail'i Mısır'dan çıkarmak için seni Firavun'a göndereyim. Hani deriz ya, gel de buradan yak. Şimdi Tanrı diyor ki, ben seni vaat edilen ülkeye götüreceğim, bal ve süt akan diyara ben götüreceğim. Ama sana bir sorumluluk var. Ben seni Firavun'a göndereceğim. Yani bu sorumluluk senin. Şimdi düşünün, biraz daha net anlaşılsın diye örnek vereceğim. Şimdi biliyorsunuz yılda iki kez biz Gensen toplantısı yapıyoruz. Doğuş ve diriliş bayramlarını kutlamak için. Şimdi şöyle yapalım. Benim Enver'i ya da Bülent'i kalkıp Gensen toplantısına götürmem farklı bir şey. Onlara kalkıp da bu sefer kardeşler siz orada birer vaaz yapacaksınız demem başka bir şey mi? Bülent. Şimdi benim sizi oraya götürmem başka bir şey. Siz orada vaaz yapacaksınız demem başka bir şey değil mi? Ben ilk kez Sami'ye önerdiğim zaman, Sami Gensheim'de bir konu hazırla, kısa bir konu. Orada sana bir sorumluluk var dediğim zaman, ben çok iyi hatırlıyorum, Sami'nin iki ayağı bir pabuca girmişti. Büyük bir heyecan duymuştu. Ama Tanrı Sami'yi belirli bir aşamadan geçirdi. Belirli bir süreçten geçirdi. Düne kadar Bülent de burada dua edemiyordu. Şimdi dua etmeye başladı. Değil mi? Buraya çıkıp pasajı okuduğunda heyecanlanıyordu. Ama şimdi daha bir farklı bir şeydi. Tanrı ne yapıyor? Belirli bir süreçten bizi geçiriyor, eğitiyor bir şekilde. Onun için Tanrı da eminim ki Sami'yi buradaki hizmet aracılığıyla, Kutsal Ruh'un desteğiyle onu öyle bir noktaya getirdi ki çok rahat bir şekilde burada yönlendirme yapabiliyor ve Gensheim'de rahat bir şekilde vaaz edebiliyor. Ve çok daha bakıyorum, çok daha geliştiğini, daha da iyiye doğru gittiğini fark ediyorum. Bunu neden söylüyorum? Çünkü Rab bizleri belirli bir süreçten geçiriyor, sonra yapacağımız hizmete hazır olabilmemiz için. Yani bir takım aşamalardan geçmemize Tanrı izin veriyor. Tanrı Musa'ya da aynı şekilde izin verdi. Şimdi Tanrı'nın Mısır halkı, Tanrı'nın halkını Mısırlarının köleliğinden kurtarması kadar harika bir şey olabilir miydi? Sevindirici bir şey olabilir miydi? Tanrı ne harika ki halkını yalnız bırakmıyor. Onların kurtuluşu için harekete geçiyor. Ama bizim asıl göz önünde tutmamız gereken nokta, bu halkın kurtuluşu için Tanrı Musa'ya veriyor bu sorumluluğu. Hakikaten çok büyük bir sorumluluk. Ben hiç inanmıyorum ki Musa'nın aklının ucundan bile geçmedi. Enver, hiç aklının ucundan geçiyor mu senin bir gün Gensheim'de vaaz edebileceğin? Bülent, senin şu an için değil, değil mi? Ben eminim ki, yani bunu söylüyorum ki birazcık pratik olsun diye örnek veriyorum. Musa'nın aklının ucundan kesinlikle geçtiğini sanmıyorum sevgili kardeşler. Adam doğanın tadını çıkartıyordu. Sürüler yanında, kuzular böyle, bayırlar, çayırlar, akan şırıl şırıl sular içerisinde çoban olmanın, hayvanları gütmenin o tadını, doğanın tadını güzel bir şekilde çıkaran biriydi. Tadını çıkaran biriydi. Şimdi her şey bu kadar güzel tıkırında giderken nereden çıktı bu görev? Mutlaka düşündü ya, her şey güzel gidiyor tıkırında. Nereden çıktı şimdi bu görev? Evet, ve ne diyor? Şaşkınlığını dile getiriyor. Çok doğal bir şekilde. Şimdi biz de bazen diyoruz ha. Rab, sen ne istiyorsan yap da bana dokunma. Yani bensiz ne istiyorsan yap. Ama bana dokunma. Mutlaka siz de zaman zaman ya bir sorumluluğu yerine getirirken ya da bir görev almaya hazırlanırken bu tür bir düşünce içerisine mutlaka girdiniz diye düşünüyorum. Ben girdim çünkü. Onun için söylüyorum. Şimdi çobanlık Orta Doğu'da o dönemde çobanlık böyle gerçekten herkesçe desteklenen yukarılarda olan bir iş dalı değildi, bir meslek değildi. Bu nedenle bir çoban olarak Firavun'un karşısına çıkmak da kolay değildi. Kendisi bir çoban ama öbürü üst konumda, değil mi? En yüksek, bugün yani başbakanın yanına çıkmak gibi bir şey bir çobanın. Düşünün yani. Hiç o kadar kolay değildi. Ben kim? Kral kim? Sanırım Musa bu nedenden dolayı 11. ayette diyor ki ben kimim? Çok doğal bir şekilde. Yani ben kimim demekle neyi kastediyor Musa sizce? Ben kimim demekle neyi kastediyor Musa? Bir hiç olduğunu söylüyor. Yani ben bir hiçim. Ben bir garip. Ben bir garip kel olanım. Ama değil. Ben bir garip çobanım. Ben bir garip çobanım diyordu Musa. Ama ilginç olan ne? Lütfen bunun altını çizin. Musa bunu diyor. Musa bunu düşünüyor. Ben kimim? Ama Tanrı'nın verdiği yanıta bakın. Tanrı'nın verdiği yanıta bakın. Ben seninle olacağım. Bana lütfen söyleyin. Kutsal Kitap'ta birçok vaatler var, değil mi? Çok çok vaatler var. Ama size sorsam, sizi en fazla teselli eden vaat hangisidir diye, mutlaka herkes bir şeyler söyler. Ama bana sorarsanız, Recep abi, seni teselli eden en büyük vaat hangisidir? Ben Kutsal Kitap'ın birçok yerinde okuduğum şu ifade çok hoşuma gidiyor. Ben seninle birlikteyim. Recep'in seninle birlikte olması önemli değil. Yani güzel, tatlı bir şey. Sana cesaret verebilir, destek verebilir Recep. Ama diri olan Tanrı, yaşayan Tanrı, senin için hayatını feda eden, öz oğlunu göndererek bunu gerçekleştiren Tanrı seninle birlikte. Değil mi hatun? Tanrı seninle mi kardeşim? Bunu keşfettin mi? Kaç defa? Belki 1000 kez. Değil mi? Hatice, seninle de Tanrı'nın seninle olduğunu farkındasın değil mi? Hepimiz farkındayız. Tanrı bizimle birlikte. Farkında olmasak dahi Tanrı'nın bizimle birlikte olduğunu aklımızın köşesinden çıkartmayalım sevgili kardeşler. Sen insanların gözünde bir hiç olabilirsin. Sen düşünebilirsin ki ben bir işe yaramam. Ben basit bir insanım. Ben bunu yapamam diye düşünebilirsin. Ama hiç unutma ki Tanrı seninle birlikte. Senin için koşan bir Tanrı. Senin için görev başında olan bir Tanrı, hamdolsun. Şimdi bu güvence ne yapıyor? Musa'yı rahatlatıyor mu? Evet. Ben seninle olacağım güvencesi veriyor Tanrı buna bu güvenceyi. Ama bakıyoruz Musa hala rahatlamış değil. Biz burada söylüyoruz ya da ikili konuşmalarda söylüyoruz. Ya korkma, bak Rab seninle, merak etme. Belki ben senin için dua etmiyorum ama Rab senin için dua ediyor. Öğrenciler için dua ettiği gibi. Rab benim için dua ediyor. Öğrenciler aşağıda fırtınaya yakalandıklarında kayık alabora olma durumundayken Tanrı diyor ki onların kayık çekmekte, kürek çekmekte zorlandıklarını gördü diyor. Gördü. Rab görüyor hamdolsun. Rab biliyor. Sıkıntını, sorunu, her şeyini biliyor. Buna rağmen bizim Musa aynı benim, beni temsil ediyor. Recep gibi, Bülent gibi, Hacı gibi. Musa hala rahatlamış değil. Buna rağmen kuşku duyuyor. Hala kuşku içerisinde Musa. Kuşkusunu yenmek için ne diyor? İsrail'in Tanrısına ne ad vereceğini, onu nasıl çağıracağını, çağırmak istediğini bilmek istiyor. Neden bunu bilmek istiyor Musa? Çünkü Mısırlıların çok tanrıları vardı. Ve bu çok tanrıların her birinin birer ismi vardı. Onlar Tanrı'yı ismiyle çağırıyorlardı. Ve Musa da çok doğal olaraktan, ya bizim Tanrımız, tamam ben seni ona nasıl anlatacağım? İsmin nedir? O zaman ismini açıklayayım. Ve Musa, Mısırlılarla İsrail halkının arasındaki en büyük farklardan bir tanesi, sevgili kardeşler, Musa'nın tanrısı, yani İsrail halkının tanrısının bir ismi yoktu. Onlar o tanrıyı anlatırlarken, ifade ederken nasıl ifade ettiler? Kutsal kitapta okuduk. Tanrı ona nasıl konuştu? İbrahim'in, Yakup'un, İshak'ın tanrısı olaraktan. Bir isim yoktu ama bu şekilde kendini açıkladı Tanrı. Onun için pratik olaraktan düşündüğümüz zaman, ben pratik olaraktan düşündüğümde Musa sanki Tanrı'ya bir isim vermekle onu kayıt altına almaya çalışıyordu. Bir etiket vermeye çalışıyordu Tanrı'ya. Ben diyorum ki Tanrı'yı hiçbir isimle sınırlandıramayız. Tanrı'yı hiçbir şekilde bir tek isimle etiket koyup da onu sınırlandıramayız sevgili kardeşler. Ama Tanrı güzel bir açıklamada bulunuyor. Hemen bakalım ne diyor? 14. ayete bakın. Ben benim. Ben benim. Beni size ben benim diyen gönderdi. Demek ki verebileceği tek isim şimdi var olan ve sonsuza dek var olacak olan benim. Yani Yahve. Yahve. Tek bu söz. Şimdi var olan, sonrasında da var olacak olan sonsuz Tanrı'yı ifade ediyordu. Benim ifadesi Yahve sözü. Şimdi bir soru soralım hemen size. Tanrı size bir sorumluluk verdiğinde, hiç böyle sıkıntı içerisine girdiğin ya da şüphelere düştüğün dönemler hiç oldu mu? Ya da acı çektiğiniz dönemler hiç oldu mu sevgili kardeşler? Ben diyorum ki mutlaka oldu. Çünkü bizler İsa Mesih hakkında birilerine bir şeyler anlatmaya çalışırken her zaman o anlattığımız kişinin arkasında bir gücün olduğunu görüyoruz. Yani direnen bir gücün olduğunu görüyoruz. Ve bazen bunu biz kendimiz de birey olaraktan hissediyoruz. Ben bunu defalarca hissettim. Birine Tanrı sözünü anlatırken, İsa Mesih'ten bahsederken bir güce karşı direndiğimi, savaş içerisinde olduğumun ayırdığına vardım çoğu kez. Mutlaka bunu siz de yaşadınız sevgili kardeşler. Ama Rab diyor ki ben seninle birlikte olacağım. Ve Pavlos Romalara yazdığı mektupta bunu çok güzel onaylıyor. Bizi teselli ederekten. Diyor ki Romalılar mektubu 8, 31, 38 ve 39. ayetler. Tanrı bizden yana ise, dikkat edin, geçen hafta da bunu okumuştum bu ayeti. Hatun'la da konuşmuştuk bu konu üzerinde. Tanrı bizden yana ise kim bize karşı olabilir? Tanrı bize karşı mı? Tanrı bizim yanımızda mı? Tanrı bizim yanımızda. O zaman diyor ki kim bize karşı koyabilir? Eminim ki ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka herhangi bir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir. Yani hiçbir güç bizi Tanrı'nın sevgisinden ayırabilecek yeterlilikte değil. Hamdolsun ki her şeyin üzerinde egemen olan bizimle birlikte. Eğer o bizim yararımıza çalışıyorsa, ondan güçlü olmayan hiçbir şey onun tasarılarını bozabilecek yeterlilikte değil sevgili kardeşler. Kesinlikle bunu bilmenizi istiyorum. Kesinlikle hiçbir güç bunu bozamaz. O zaman güvenle aldığımız çağrı karşısında Rabbin isteği doğrultusunda cesaretle adım atabiliriz değerli kardeşler. Ama buna rağmen, bu kadar açıklamaya rağmen Musa'nın yine itirazları, yani karşı çıkmaları var. Örneğin reddedilmek ve başarısızlık. Reddedilmek ve başarısızlık. Demek ki Musa'nın temel sorunu nedir? Güveni yok. Temel sorunu nedir Musa'nın? Hepimizde var olan bir şey. İnsanın doğasında var olan bir şey. Korku. Korku. Korku sevgili kardeşler. Musa neden korkuyor? He? Tanrı ne duymadım? Ya güvenmiyor. Evet. Tanrı'ya güven. Güvenseydi zaten ya. Tabii. Farodan korkuyor zaten. Önemli olan o. Güvenseydi korkmazdı zaten. Dediğin gibi. Ama bunun neden korktuğu sorusuna yanıt vermek hiç zor değil. Az önce söyledim. Başarısız olmaktan korkuyor. Reddedilmekten korkuyor. Ya bugün insanın doğasında olan bir şey. Ben bir vaiz olaraktan söylüyorum. Bir kilise önderi olaraktan söylüyorum. Vaizlerin, öğretmenlerin en çok zorlandığı nokta. Ya söylediklerim kabul görmezse. Ya insanlara istediğim gibi konuşamazsam. Ya istediğimi güzel bir şekilde aktaramazsam. Reddedilmek. İstenmemek. Başarısızlık. Hepimizin merkezinde, yüreğinin merkezinde oturan bir gerçek. Musa, Tanrı gücünü Musa'ya nasıl açıklıyor, kanıtlıyor? Mucizelerle nasıl kanıtlıyor? Az önce okuduk 17 ayeti. Şimdi 4. bölüme baktığımız zaman Tanrı Musa'ya yetenek veriyor bir takım mucizeleri yapabilmesi için. Yani Tanrı mucizeler yoluyla kendi görkemini, yüceliğini Musa aracılığıyla Firavun'a açıklamak istiyor. 4. bölüme baktığımız zaman ne görüyoruz orada? Diyor ki bravo, asayı yere atacaksın ve tekrar asayı eline aldı, yılan olacak ve tekrar o yılana dokunduğunda, eline aldığında tekrar asa olacak. Birinci mucize buydu. İkincisi neydi? Dedi ki elini koynuna sokacaksın ve çıkardığında elin cüzdanlı olacak, yani deri hastalığı olacak ve tekrar soktuğunda, çıkardığında deri hastalığı tekrar yok olacak. İkincisi buydu. Üçüncüsü neydi sevgili kardeşler? Tamam, tamam, çok güzel. Nil nehrinden su alacaktı, toprağa dökecekti. Toprağa döktüğü su kana dönüşecekti. Bu üç yolla, gerçekleştirdiği bu doğaüstü yolla Tanrı kendisini bir şekilde Firavun'a göstermesini, açıklamasını sağlayacaktı. Bunlar bir görsel belirtilerdi. Şimdi bizlerin İsa Mesih hakkında insanlara bir şeyler anlatırken çoğu zaman belki içinizden geçirmişsinizdir. Keşke Musa'da olduğu gibi, onda başka Tanrı adamlarında olduğu gibi bir mucize yapsa. Tanrı'dan bazen mucize bekliyoruz. Ben eminim ki öyle düşünür insan doğasında. Eğer Tanrı mucize yaparsa daha etkili olacak. Tanrı mucizeler yaparsa insanlar daha kolay Tanrı'ya gelecek. Maalesef yeni antlaşmayı okuduğumuz zaman bunun doğru olmadığını görüyoruz. Birçok mucizeler yaptı İsa Mesih. O mucizelere rağmen ona karşın yine İsa Mesih'i yerdiler. Yine İsa Mesih'i yerden yere vurdular. Yine onun arkasından gitmediler ki. Mucizelere rağmen sevgili kardeşler. İsa öğrencilerini görevlendirdiğinde ne olmuştu? Onlara görev verdiğinde ne olmuştu? Luka 9. bölüme bakıyoruz. İlk 12 ayette diyor ki, hızlı bir şekilde söyleyeceğim. İsa 12'leri yanına çağırarak onlara tüm cinleri kovmak ve hastaları iyileştirmek için güç ve yetki verdi diyor. Sonra onları Tanrı'nın egemenliğini duyurmaya ve hastalara şifa vermeye gönderdi. Şimdi sonuç neydi? Bunu yaptıktan sonra Markos 6. bölümde de sonucu okuyoruz. Markos 6'da da sonucu okuyoruz. 12 ve 13. ayetlerde. Diyor ki, böylece öğrenciler yola çıkıp insanları tövbeye çağırmaya başladılar. Düşün, önce tövbeye çağırmaya başladılar. Birçok cin kovdular. Birçok hastayı üzerine yağ sürerek iyileştirdiler. Demek ki öğrenciler iyi haberi paylaşırlarken Tanrı'nın ruhu güçlü bir şekilde o insanların üzerinde çalışıyordu. Yani açıkça Tanrı'nın gücü haber paylaşılırken, müjde paylaşılırken o insanların üzerinde onun gücü açık bir şekilde görülüyordu. Ama asıl güç değerli kardeşler hastalığın iyileşmesinde değil, cinlerin kovulmasında değil, müjdenin diri olan Tanrı sözünün paylaşılmasındaydı. Güç Tanrı'nın sözündeydi. Yani insanı değiştiren hastalıkları şifa bulması değildi. İnsanı değiştiren Tanrı'nın diri sözüydü. Bende de aynı oldu. Şimdi biz bunu Habercilerin İşleri 2. bölüme baktığımız zaman orada Petrus'un doğaüstü bir şekilde Pentekost gününde yaptığı konuşmayı görüyoruz. Petrus ne yaptı? Tanrı'nın sözünü paylaştı. Başka hiçbir şey olmadı. Petrus paylaştıktan sonra ne oldu? Okuyoruz. 2. bölüm 37 ve 41. ayetlerde. Bu sözleri duyanlar, hangi sözleri? Petrus'un paylaştığı sözler. Duyanlar yüreklerine hançer saplanmış gibi oldu diyor. Demek ki söz yürekte bir etki yarattı. Hançer saplanmış gibi oldular. O gün diyor yaklaşık 3000 kişi topluluğa katıldı. Ne harika değil mi? Topluluğa katılan insanların değişimini sağlayan Tanrı'nın değişmeyen ama değiştiren sözü, hamdolsun. Rabbin sözü değiştiriyor. Söz değiştiriyor. İyi haber değiştiriyor. Sizin önümüzdeki hafta orada dikildiğinizde, Rab hakkında bir şeyler anlattığınızda, söylediğinizde emin olun o yüreğe sözler gidecektir. Mutlaka o sözler bir şekilde ama olumlu ama olumsuz bir şekilde mutlaka meyvesini gösterecektir sevgili kardeşler. Söz değiştiren Tanrı'nın sözü. Bu nedenle Romalılar 1. bölümde 16. ayette bakın Pavlos ne diyor? Ben müjdeden utanmıyorum diyor. Müjde önce Yahudilerin, sonra da Yahudi olmayanların olmak üzere iman eden herkesin kurtuluşu için ne diyor? Tanrı'nın gücüdür. Tanrı'nın gücü nerede? Tanrı'nın sözünde. Amin diyebilir miyiz? Bu söz de bizim elimizde değerli kardeşler. Bu söz rafta durması için bize verilmedi. Bu söz dün hatunla konuşurken söylemiştim. Biz bazen maalesef yapıyoruz bunu. Bir kavanoz bal gibi düşünüyoruz. Rabbe alıştığımız için bir kavanoz bal rafta duruyor. Kafa estiğinde, canımız istediğinde alıp bir parmak atıyoruz, ağzımıza atıyoruz, ağzımızı tatlandırıyor, koruyoruz. Hayır. Rab'le olan ilişki böyle olmamalı. Biz her gün onunla ilişki içerisinde olmamız lazım. Bize emanet edilen söz bizim gelişmemiz için. Bize emanet edilen söz bizim ruhsal alanda daha dik durabilmemiz için. Gelebilecek bütün olumsuzluklara karşı direnebilmemiz için sevgili kardeşler. Tanrı'nın gücüdür. Demek ki güç, yetki paylaşılan Tanrı'nın diri sözünde. İşte önümüzdeki haftada sen orada dikilirken senden dolayı değil ama paylaştığın söz aracılığıyla sözden dolayı o gücü o gün görmesek bile ama ileride mutlaka göreceğiz. Tanrı'nın gücü Rabbin yine kendi sözünde değerli kardeşler. Ama sen hala kendini yetersiz görüyorsan, aynı bizim Musa gibi bütün teselliye rağmen Rabbin açıklamasına karşın, o zaman Tanrı'nın senin için söyleyecekleri var sevgili kardeşler. Musa ikna olmuş değil. Bütün Tanrı diyor ki bunu yapacaksın şu olacak, bunu yapacaksın bu olacak, şunu edeceksin bu olacak ama hala ikna olmuş değil. Musa hala ikna olmuş değil. Hala yetersiz oluşundan yakınıyor sevgili kardeşler. Bakın 4. bölümün 10. ayetine. Atlayayım bir bölüm. 4. bölümün 10. ayetine lütfen bakın. Ne diyor orada? Dili ağır, tutuk biriyim diyor. Yani böyle bir yapıya sahip olan ben, koskoca kariyeri sahip Firavun'u nasıl ikna edebileyim? Dilim söz söylemez, dilim tutuk. Ben bunu yapacak durumda değilim. Yani bir şekilde şunu söylüyor. Yani bunun Musa'nın yapacağı, yerine getireceği sorumluluk. Hani bazen ben kullanıyorum burada. Müslüman mahallesinde domuz eti satmaya benziyor sanki bu görev. Müslüman mahallesinde domuz eti diye satmaya çalışırsan mümkün mü o domuz etine ilgi olsun? Ya da düşün ki Eskimoğullar nerede yaşıyor? Kutuplarda değil mi? Onların evleri nasıl biliyor musun? Televizyonlarda gösterdiler. Eskimoğulların evleri buzdan yapılmış. Sen şimdi Eskimo'ya gidiyorsun buzdolabı satmaya çalışıyorsun. Yani Eskimo'ya buzdolabı satman mümkün mü? Görev sanki böyle bir görev. Müslüman mahallesinde domuz eti satmaya ya da Eskimo'ya bir buzdolabı reklamı yapmak gibi bir şey değerli kardeşler. Ben de gerçekten çok çekingen biriydim. Bunu defalarca burada vurguladım. 1980'de ilk vaazımı hazırladığımda ağzım kurudu. Çenem düşük olmasına rağmen. Şimdi beni görüyorsunuz Recep abinin dili amma düşük. Konuştuğu zaman hiç çenesi durmuyor. Ama ben böyle değildim. Çenemi düşüren Rab'dir ha. Beni bu noktaya getiren Rab'dir sevgili kardeşler. Ağzım kurudu. Elim ayağım titriyordu. 1980'de vaaz ederken 2 bardak, 3 bardak, 5 bardak bak hala daha su kullanmadım. 5 bardak su içme ihtiyacı duydum. Ağzım burnum kurumuştu sevgili kardeşler. Tanrı'nın Musa'ya ne dediğine dikkat edin. Kim ağız verdi sana? Verdiği şeye bakın. Lütfen 11. ayete bakın. Verdiği yanıt. Altını çizin ona. Kim ağız verdi sana? Kim ağız verdi insana? Sen konuşma armağanının kimden geldiğini unuttun mu diyor Musa'ya? Yani bu konuşma armağanı kimden geliyor? Senden mi kaynaklanıyor? Recep çok iyi konuşmasını bildiği için mi? Hayır. Tanrı'nın eli üzerimde olduğu için, Tanrı'nın ruhu içimde olduğu için ben birkaç söz kullanaraktan bir takım konulara açıklık getirmeye çalışıyorum. Tanrı burada çok güzel uyarıyor. Kim ağız verdi sana? Ve devam ediyor. Şimdi git. Şimdi git. Ben konuşmana yardımcı olacağım. Değerli kardeşler, Musa'nın hiçbir şekilde Musa'yı ikna Firavun'u ikna edebilir miyim, edemez miyim diye kaygı çekmesine hiç gerek yoktu. Bu güvenceyi veriyor Musa. Tanrı Musa'ya bu güvenceyi aslında veriyor. Çünkü Firavun'u ikna edecek olan Musa değildi. Aynı şekilde düşünün. Karşındaki kişiye açıklamada bulunurken, bir konuya açıklık getirmeye çalışırken, aslında karşındaki kişiye açıklama getiren sen bir kanalsın, ama açıklama getiren Tanrı'nın kendisi olduğunu unutmayın. Eğer Tanrı sende değilse sen bir hiçsin, hiçbir şey yapamazsın. Tanrı'nın ruhu sayesinde bir şeyler yapabilirsin ancak. Onun desteği sayesinde ancak bir şey yapabilirsin. Onun için unutma, tekrar vurguluyorum. Önümüzdeki hafta, bugün olduğu gibi, önümüzdeki haftada orada dikilirken yalnız olmayacaksın. Rab seninle birlikte olacak sevgili kardeşler. İkna edecek olan Tanrı'nın kendisi. Şimdi aynı sözü Luka'da İsa Mesih'in bizzat kendi sözlerinde görüyoruz. Bakınız lütfen Luka 12. bölüm. Luka 12. bölüm 11 ve 12. ayet. Bir kardeş okuyabilir mi? Luka 12. bölüm 11 ve 12. ayetler. Ne diyor eylem?
Sizi kavram topluluklarının yöneticileri ve yetkililerinin önüne çıkardıklarında kendimizi neyle nasıl savunacağız ya da ne söyleyeceğiz diye kaygılanmayın. Kutsal ruh o anda size ne söylemeniz gerektiğini öğretecek.
Teşekkür ederim. Demek ki şimdi benim az önce söylediğim söz Recep'in sözü olmadığını anladınız mı? Bitti. Bu kadar güzel bir. Tanrı'nın sözü bunu onaylıyor. Ne söz söylemen gerekiyorsa kutsal ruh sana gerekeni verecektir sevgili kardeşler. Onun için bu vaat her birimiz için geçerli olan bir vaattir. Bunu yüreğimizden eksik etmeyelim. Zamanım yok, beceremem, yapamam, yeterli değilim, bırak. Armağanım değil diye yorum yapma. Kim ağız verdi sana? Kim ağız verdi sana? Eğer Tanrıysa, yapıcısı Tanrıysa, yaratıcısı Tanrıysa, o zaman bizim kaygı çekmemize, endişe duymamıza gerek yok sevgili kardeşler. Evet, bakın şimdi, Rab Tanrı Musa için daha neler yaptığına dikkat edelim. Şimdi, Musa korkusunu dile getirirken, Tanrı bunu görüyor, anlıyor. Yani bahaneler üretmiyor Musa aslında. Gerçekten de korkuyor, korkularını dile getiriyor ama Rab de onu bırakmış değil. Ondan yanıt alana kadar tepesine binmiş. İkna edene kadar. Anlatabiliyor muyum? Bakın ne diyor? Dördüncü ayette. Ağabeyin Levili Harun var ya diyor. Ağabeyin Levili Harun. Bilirim o iyi konuşur. Bilirim o iyi konuşur. Ve 16. ayete atlıyoruz. Şöyle devam ediyor. O sana sözcülük edecek. Yani senin ağzın o olacak. Eski tercümede öyle söylüyor. O senin ağzın olacak. Senin yerine halkla konuşacak. Bak şimdi burada bir güzel gerçek daha ortaya çıkıyor. Nedir o? Keşfedebildiniz mi? Tanrı'nın bu sözleri karşısında Tanrı'nın bize bir şeyler daha, bir önemli gerçeği daha anımsatmak istiyor. O sana sözcülük edecek, senin yerine o halkla konuşacak. Bir ruhsal ilke daha var burada, çok güzel. Dördüncü ayetten okuduk, bir de 14. ayette, bir de 16. ayette. Dördüncü bölümün 14'ü ve dördüncü bölümün 16. ayetlerinde. Üçüncü bölüm değil. Dedik ya başta dördüncü bölümden de yararlanacağız diye. Şimdi burada Rab Tanrı'nın bizim için bir şey daha yaptığını gösteriyor. Ne yaptığını gösteriyor? Bizlere destek verebilecek kardeşleri gönderdiğini gösteriyor. Bize yardımcı olabilecek, bize destek verebilecek, bizi kucaklayabilecek kardeşleri gönderiyor, hamdolsun. Görebiliyor musunuz sevgili kardeşler? Demek ki önümüzdeki hafta sonu orada dikilecek olan Alman kardeşlere destek vermeye hazır mıyız? Ses. Hazır mıyız? Hazırız. Peki onlardan uyarılar almaya, onlardan öneriler almaya da hazır mıyız? Hazırız. Bakın, onların bize ihtiyacı var, bizim onlara ihtiyacımız var. Ne kadar güzel bir şey ki, bir bütünlük içerisinde orada bu görevi birlikte yapacağız. Evet, ne dedim? Tanrı'nın öfkelendiğini söyledim. Çünkü Musa'nın geri durması çözüm getiriyor mu sevgili kardeşler? Geri durması çözüm getiriyor mu? Hayır, çözüm getirmiyor. Bu nedenle harekete geçmek zorunda. Şimdi İsrail halkının ihtiyacı, gereksinimi gerçekten çok acil. Ve böylece Tanrı özellikle vurguluyor. Musa'ya gitmesi için onu iknaya çalışıyor. Ve güvence olarak da ne diyor? Değneğini yanına al. Bakarsanız 17. ayette onu okuduk. Değneğini de yanına al diyor. Güvence olaraktan, bir kanıt olaraktan değnek de yanında olsun. Şimdi sonraki bölümleri okuduğumuz zaman bakarsanız, sonraki bölümleri okuduğumuzda Musa'nın yaşamında olağanüstü bir şekilde değişim görüyoruz. Olağanüstü bir şekilde. Çekingen, ürkek, kendine güveni olmayan bir kişi iken tam tersine kendine güvenen, yani bunları söylemesi için kardeşini görevlendiren Tanrı, Musa'nın Harun'la birlikte oraya gitmesine karşın sonraki bölümlerde Firavun'la baş başa, Harun yok. Harun yanında yok. Firavun'la baş başa konuştuğını görüyoruz. Demek ki bakın şimdi başlangıçtaki duruma ve o duruma bakın. Bir gelişme var mı süreçte? Var. Demek ki Tanrı da bizi adım adım, adım adım, adım adım istenilen sonuçlara ulaştırıyor. Yaşadıklarımız aracılığıyla sevgili kardeşler. Evet. Sonunda Tanrı'ya güvenin ne olduğunu öğreniyor Musa. Evet, sona geldik ve şununla noktalayacağım. Tanrı hiçbir zaman bizden başaramayacağımız bir şeyi beklemez. Ama bir şeyi öğrenirken zorluk çekmemize de izin verebilir. Bir şeyi öğrenirken. Öyle ki onun izleyiciliği olarak kendi ayaklarımız üzerinde durmayı, daha güçlü bir şekilde durabilmeyi öğrenelim. İşte ben diyorum ki önümüzdeki hafta sonu değerli kardeşler, hizmet alanı her birimiz için bir eğitim alanı olacaktır. Bunu aklınıza sokun. Kesinlikle bir eğitim alanı olacaktır. Ne yapacağın tek şey Rabbin vaatlerine sımsıkı sarılmak. Ve son bir ayetle noktalıyorum. 41. bölüm, Yeşaya 41.10. 41.10. Bu ayet her birimizi teselli etsin, önümüzdeki haftaya kadar bizi hazırlasın, destek versin. 41. bölüm, ayet 10. Korkma, çünkü ben seninle olabilirim. Belki. Yılmayabilirsin. Çünkü senin tanrın belki olabilirim. Seni belki güçlendirebilirim. Sana belki yardım edebilirim. Belki sana sağ elimle, zafer kazanan sağ elimle destek olabilirim. Böyle mi diyor sevgili kardeşler? Belkileri kaldıralım değil mi? Korkma. Çünkü ben seninleyim. Yılma. Çünkü Tanrım benim. Seni güçlendireceğim. Evet, sana Bülent, sana Sami, sana Enver, sana Hacı, sizlere değerli kız kardeşler, yardım edeceğim. Evet, zafer kazanan sağ elimle sana destek olacağım. Amin. Eğelim yüreğimizi, Sami yine bize duayla kapatsın. Ama yüreğimizin kaygılarını Rabbe getirebiliriz. Gerçekten rahat bir şekilde. Ve Rab işitiyor, Rab her şeyi biliyor.